Ayrım 3, sayfa 32. Kapıyı kapat. Ben Hazreti İsa'nın doğuşundan 1718 yıl sonra Mart ayının ilk pazarını ilk pazartesine bağlayan gece peydahlandım. Bundan eminim. Ben daha doğmadan olmuş bir olayın ayrıntıları konusunda nasıl böyle emin olabildiğime gelince, bunu şimdiye dek yalnız bizim ailece bilinen ve ancak şimdi bu noktanın açıklığa kavuşması için kamuoyuna duyurulmakta olan bir başka küçük hikayeye borçluyum. Efendim, önceleri bir Türkiye taciri olan, Anadolu'ya mal ihraç eden tüccar ve fakat birkaç yıl önce emekli olmak ve ölünceye dek oturmak üzere eyaletindeki babasından kalma topraklarına çekilen babam, kanımca her şeyde, İster iş olsun, ister eğlence, dünyanın en düzenli adamlarından biriydi. Bu aşırı dakiklik merakının küçük bir örneği olarak da, aslında bu merakın kölesiydi, yıl boyunca her ayın ilk pazar gecesi, arka merdivenlerin üst sahanlığındaki büyük saati kendi elleriyle kurmayı uzun yıllar boyunca bir kural, pazar gecelerinin yinelenmesi kadar kesin haline getirmişti. Ve benim sözünü ettiğim yıllarda 50 ila 60 yıllarında olduğundan zamanla bu ve benzeri basit kocalık görevlerini de aynı sırada yerine getirmeyi adet edinmişti. Amcam Toby de sık sık söylediği gibi böylece hepsini bir kerede hallederek ay boyunca başına dert ve bela olmalarından kurtulmaktaydı. İşte bu görevi yerine getirdiği sırada ceremesini büyük ölçüde benim çekeceğim ve korkarım sonuçlarını mezara dek taşıyacağım bir felaket oldu. Sonradan anlaşılmıştı ki doğası gereği hiçbir bağlantısı olmadığı halde talihsiz bir çağrışım sonucu ne zaman söz konusu saatin kurulduğunu duysa zavallı annemin aklına kaçınılmaz olarak başka şeyler düşmekteydi ya da tam tersi. Başka şeyler aklına düşer düşmez saatin kurulduğunu duymaktaydı. Bu gibi şeyleri birçoklarından daha iyi kavrayan Arif Locke, John Locke 1632-1704, Essay Concerning Human Understanding, 4. baskı 1700, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çeviren Vehbi Hacı Kadiroğlu, Ara Yayıncılık, İstanbul 1992 adlı yapıtı, 18. yüzyıl epistemolojisini ya da bilgi kuramını derinden etkilemiştir. Tristram Shandy'nin kurgusal yapısı büyük oranda Locke'un fikirler arası çağrışım görüşünün bir parodisi sayılabilir. Böyle garip çağrışımların başka hiçbir ön yargı kaynağının neden olamayacağı denli çarpık davranışları yol açabileceğini söyler. Ama her şey sırasıyla. Şimdi masanın üzerinde durmakta olan babamın cep defterindeki bir nota bakılırsa, Lady Day yortusunda yani benim ana rahmine düşüşümü tarihlediğim ayın 25'inde babam büyük ağabeyim Bobby ile birlikte onu Westminster'deki okuluna götürüp yerleştirmek üzere Londra'ya hareket etmiş. Ve aynı yetkili kaynağa göre Mayıs ayının ikinci haftasına kadar karısına ve ailesine geri dönmemiş. Bu nokta olaya hemen hemen kesinlik kazandırıyor. Gel gelelim bir sonraki bölümün başında olup bitecekler bu konuda en küçük bir kuşkuya mahal bırakmayacaktır. Peki efendim, babanız Aralık, Ocak ve Şubat ayları boyunca ne yapmaktaydı? Aman madam, babam bütün bu süre boyunca siyetikten mustaripti. 5. bölüm. 1718 yılının Kasım ayının 5. günü, önceden hesaplanan tarihe makul bir kocanın 9 takvim ayına tekabül etmesini bekleyebileceği kadar yaklaşan bir sürenin sonunda, ben Tristram Shandy, beyefendi, bu iğrenç ve belalı dünyamıza getirildim. Keşke Ay'da ya da bir başka gezegende, Jüpiter ya da bir Satürn, o tarihte bilinen 7 gezegenden dünyaya en uzak olanlar Neptün 1846'da, Plüton 1930'da keşfedilmiştir. Hariç soğuğa hiç dayanıklı değilimdir de. Doğmuş olsaydım hiçbirinde Venüs konusunda yorum yok, bu aşağılık ve pis gezegenimizde vicdanımın sesine uyarak saygıyla belirteyim. Bence bu gezegen ötekilerin artık ve kıpırtılarından imal edilmiş olmalı. Beni bekleyenden daha kötü bir kaderim olamazdı. Yok, gezegenin kendisi pek de kötü sayılmaz. Eğer orada doğan kişi büyük bir ünvan ya da malikane sahibi olarak dünyaya gelmişse ya da bir yolunu bulup kendine bir kamu görevi edinebilmiş, şerefli ve nüfuslu bir makama sahip olabilmişse, ama benim durumum farklı. Herkesin kısmeti neyse kaşığında böyle olunca da tekrar ediyorum. Bu dünya olmuş ve olacak dünyalar içinde en adisidir. Çünkü iştenlikle söylüyorum, bu dünyada soluk almaya başladığım saatlerden bu yana, hoş Flanders'da rüzgara karşı paten kayarken yakalandığım nefes darlığı musibeti yüzünden artık soluk dalamaz oldum ya, kader tanrıçasının elinde bir oyuncak olup çıktım. Kader her zaman sırtıma küçük ya da büyük bir şer yüklemiştir diyerek kendisine haksızlık etmek istemem. Ama yine de tüm iyi niyetimle teslim etmeliyim ki o acımasız düşeş yaşamımın her döneminde ele geçirdiği her köşe ve her dönemeçte beni en acınası kazalarla, belalarla, en aksi tesadüflerle bir küçük hayat kahramanının güç bela kaldırabileceği şeylerle yerden yere çalmıştır. 6. Bölüm. Son bölümün başlangıcında size ne zaman doğduğumu kesin olarak söylediysem de nasılı anlatmadım. Hayır, bu ayrıntı başlı başına bir fasıldır. Üstelik efendim, siz ve ben birbirimize tamamen yabancı olduğumuzdan kendimle ilgili pek çok konuyu size birdenbire açmam pek de yakışık olmaz. Biraz sabırlı olmalısınız. Bakınız, ben yalnızca hayatımı değil, aynı zamanda görüşlerimi de yazmaya girişmiş bulunuyorum. Benim kişiliğim ve ne biçim bir fani olduğum konusunda edineceğiniz bilgilerin, görüşlerim konusunda edineceğiniz bilgileri daha da çeşnilendireceğini ummakta ve beklemekteyim. Benimle birlikte yol aldıkça aramızda başlamakta olan aşinalık samimiyete dönüşecek ve eğer ikimizden biri bir hata yapmazsa sonunda gelip dostluğa dayanacaktır. O diem preclurum. Ey güzel gün! O zaman da beni ilgilendiren her şey doğal olarak önemsiz ya da anlatıldığında can sıkıcı olmaktan çıkacaktır. Bu yüzden sevgili dostum ve yol arkadaşım, başlangıçta öykümü anlatmakta biraz cimri davrandığımı düşünmekteysen, tahammül et, bırak devam edeyim ve kendi öykümü kendi bildiğimce anlatayım. Ya da eğer yol boyunca ara ara oyalanırsam, bazen kafama bir soytarı takkesi geçirirsem, hem de ucuz illi olanlardan uçup gitme. Tam tersine bundan pek nasibini alamamış bir görüntü arz etsem de nazik ol ve bana biraz bilgelik payı biç. İşte ikimiz böyle ilerlerken ister benimle birlikte gül, ister bana gül ya da ne istersen onu yap ama sakın ola ki hiddete kapılma. 7. Bölüm. Annemle babamın yaşadıkları köyde bir de zayıf, dürüst, anaç, saygın bir ebe hanım yaşarmış. Biraz aklı selim sahibi olduğundan ve biraz da kendi becerisinden çok, doğa ananın çabalarına güvendiğinden, yıllardır yürütmeyi başardığı ebelik mesleği sayesinde, bu dünyada kendine göre ama hiç de azımsanmayacak bir şöhret edinmiş. Dünya derken, bilmem zatalilerinizi bu noktada aydınlatmam gerekir mi? Büyük dünyanın çemberi içinde yer alan, 4 İngiliz mili çapında, ya da öyle bir şey ve tam ortasında bu iyi yürekli yaşlı kadının yaşadığı köyün bulunduğu küçük çemberi kastetmekteyim. Kadıncağız anlaşıldığı kadarıyla 47 yaşında 3 ya da 4 küçük çocukla parasız pulsuz dul kalmış. Ve o zamanlar hanım hanımcık ağırbaşlı dahası fazla gevezelik etmeyen bir kadıncağız olduğundan ayrıca da merhamet uyandırdığından, kederi ve bu kederin altındaki sessizliği dost ellerin ona uzanması için bir çığlık gibi çınlamaktaymış. Köy papazının karısının yüreği acıma duygularıyla dolmuş ve sık sık kocasının cemaatinin karşı karşıya kaldığı bir güçlükten, yakınlarda ebe denilebilecek birinin bulunmayışından yakınır olduğundan, durum ne kadar acil olursa olsun, at sırtında 7-8 mil kat etmeden yanına varılabilecek bir ebe olmadığından, üstelik karanlık gecelerde ve berbat yollarda bu 7 uzun mil, ortalık çamur balçık olduğu için 14 mile eşitti, yani kısacası bütün bunlar ebe yok demek gibi bir şey olduğundan, papazın karısının aklına bu kadıncağıza ebelik mesleğinin basit ilkelerinin öğretilebileceği, böylelikle de cemaate olduğu kadar bu zavallıcağa da bir iyilik edilebileceği gelmiş. Yörede bu tasarısını kendisinden iyi uygulayabilecek bir başkası bulunmadığından, iyi yürekli kadın büyük bir hayırseverlik göstererek kolları sıvamış ve cemaatteki kadınlar üzerinde nüfus sahibi olduğundan aklına koyduğunu yaparken bir güçlükle karşılaşmış. Aslına bakarsanız papazın kendisi de bütün bu olup bitenler sırasında karısını desteklemiş ve her şey gerektiği gibi olsun, zavallıcık öğrendiklerini karısının ona verdiği iyi eğitime yaraşır bir biçimde uygulayabilsin diye gerekli yasal belgeyi, ebelik ruhsatı kastediliyor, almak için toplam 18 şilin 4 peni tutan masrafları seve seve kendi cebinden ödemiş, böylece de karı koca el ele verip iyi yürekli kadıncağızın gerçek ve tüzel her türlü hak, yetki ve sorumluluğu kendine ait bir makam sahibi olmasını sağlamışlar. Bu hak, yetki ve sorumluluk sözcükleri bildiğiniz üzere benzeri ehliyet, ruhsat, meslek ve erklerin verilmesi sırasında hiç geçmezdi. O güne dek bu çeşit yetkiler Ebeler Birliği'ne verilmekteydi. Ne var ki her türlü aygıtı önce parçalayıp sonra yeniden bir araya getirmek gibi özel bir yeteneği olan papaz, bu kez de kendi buluşu olan su katılmamış bir Didius formülü uyarınca bu işi hallederken, Didius tipiyle York şehri kilise çevresindeki muhaliflerinden ve şehrin en önde gelen kilise avukatlarından olan Doktor Francis Topham'a alaycı bir gönderme yapmaktadır. Kendi münasebetsizliğini, Stern burada hem alışılmadık bir fikir hem de argoda cinsel organ anlamına gelen bir terim kullanmaktadır. Didius'un su katılmamış formülünü içine sokmayı başardığı ebelik ruhsatlarının denetiminden kilisenin kuzey eyaleti sınırları içinde sorumlu olan kişi Topham'dı. İşin içine katabilmek için yöredeki eski ehliyet sahibi tüm saygıdeğer hatunları da mesleklerini açık edip içinde bu kelimeler geçen ruhsatlar almaya kandırmayı başarmıştı. İtiraf edeyim, Didius'u bu tür fantazilerinden ötürü hiçbir zaman kıskanmadım. Ama herkesin zevki kendine. Doktor Kunastorokius, burada Doktor Richard May'de 1673-1754 kinayeli bir gönderme yapılmaktadır. Doktor May'in hastaları arasında Kraliçe Anne, 1. George, 2. George, Sir Robert Walpole ve Alexander Pope gibi ünlüler bulunmaktaydı. O büyük adam boş zamanlarında eşeklerin kuyruklarını taramaktan, cansız kıllar bulduğunda da cebinde her zaman cımbız taşıdığı halde bunları dişleriyle koparmaktan inanılmaz bir haz duymaktaydı. Ona bakarsanız efendim, her çağda en bilge kişilerin, Hazreti Süleyman da dahil, boş zaman beygirleri Tristram Shandy içinde yer alan önemli sözcüklerden biridir. Genellikle bir boş zaman uğraşı kastedilmekle birlikte, Stern bir kelime oyunuyla sözcüğün bir başka anlamına da fahişeye gönderme yapmaktadır. Koşturdukları atlar yok mudur? Metelikleri ve midye kabukları, davulları, trompetleri, kemanları, paletleri, kurtçukları ve kelebekleri. Ve eğer adamın biri boş zaman beygirine binmiş kral yolunda sessiz ve sakin ilerlemekteyse, sizi ya da beni terkisine binmeye zorlamadığı sürece affınıza mağruren efendim, bundan size ya da bana ne? 8. Bölüm De gustibus non est disputandum. Zevkler tartışılmaz. Yani boş zaman beygirleri tartışılamaz. Bana gelince böyle bir tartışmaya zaten pek ender girerim. Hem zaten alttan alta onlara düşman olsam bile nezaket kuralları içinde tartışmayı beceremem. Çünkü zaman zaman ve özellikle ay değişimlerinde keyfimin istediğine göre bazen keman çalarım, bazen resim yaparım. Şunu bilesiniz ki bende de bir çift semer var ve sık sık bir ona bir ötekine biner, el alem buna ne derse desin, hava almaya çıkarım. Bazen söylemeye utanıyorum, bilge bir adamın hiç de uygun bulmayacağı denli uzun yolculuklara çıktığım olur. Ama işin gerçeği ben bilge bir adam değilim. Üstelik de bu dünyada öyle sıradan bir faniyim ki benim ne yaptığım kimsenin umurunda değil. Bundan ötürü dertlenip dırlanmam. Rahatımsa hiç kaçmaz. Hani o yüce lordları, o uzun şahsiyetleri gördüğümde aşağıdakiler gibi söz gelimi, yüce lordlarım, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q ve ötekiler sıralanmışlar. Hepsi de tek tek atlarına binmiş, kimi koca mahmuzlarıyla daha bir ağırbaşlı, ölçülü ilerlemekte, kimi tam tersine çeneleri boyunlarına gömülmüş, kamçıları ağızlarında borç kovalayan rengarenk küçük şeytanlar misali atlarını kamçılayıp duruyorlar. Kimileri ise sanki boyunlarını kırmaya and içmiş, daha iyi ya derim kendi kendime. Çünkü en kötü durumda dünya onlarsız da mükemmelen geçinip gidebilir. Geride kalanlara gelince, işte Tanrı yollarını açık etsin. Bırakın at koştursunlar. Ben itiraz etmem. Çünkü o Lord Hazretleri bu gece atlarından düşerlerse, bire karşı on bahse girerim ki çoğu yarın sabaha kalmaz daha da beter at biniyor olacaklardır. Bu çeşit örneklerin rahatımı kaçırdığı söylenemez. Ama itiraf etmeliyim, kafamı bozan bir durum varsa o da büyük işler yapmak için doğmuş birisini, daha mizacı gereği her zaman iyiliklere yönelmiş birisini, bu onun şerefine şeref katar, böyle birisini lordum, sizin gibi birisini ilkeleri ve davranışları kanı kadar asil ve âli cenap, bu yozlaşmış dünyanın bir saniye olsun onsuz yapamayacağı birisini, böyle bir ata binmiş görmektir. Vatanıma duyduğum sevginin ve lordumun şanslı ve şöhretli olması için duyduğum isteğin izin verdiğinden bir dakikacık bile uzun bir süre onu böyle bir atın sırtında görürsem eğer, o zaman lordum, filozofluğumu derhal bir yana bırakır ve içten bir sabırsızlığın ilk çılgın heyecanını atladığım gibi boş zaman beygirinin de bütün biraderlerinin de canı cehenneme diyiverirdim. Lordum, her ne kadar o üç büyük kural açısından özü, biçimi ve yeri açısından yakışık almamaktaysa da bunun bir ithaf olduğunda ısrar ediyorum. Ve bu nedenle bunu bir ithaf olarak kabul etmenizi istirham ediyorum. Onu siz Lord Hazretlerinin ayağa kalktığınızda ki dilediğiniz an, yani lordum, fırsat bulduğunuzda şunu da ekleyeyim, hiç kuşkusuz en iyi niyetle ayağa kalkabilirsiniz, ayaklarının altına saygılı bir alçak gönüllülükle sermeme izin veriniz. Lordum, Lord Hazretlerinin en itaatkar ve en sadık ve en alçak gönüllü kulu olmaktan şeref duyan bendeniz, Tristram Shandy. 9. Bölüm. Tüm insanlığa resmen beyan ederim ki yukarıdaki ithaf hiçbir prens, piskopos, papa ya da hükümdara, bu ülkenin ya da Hristiyanlık dünyasının içinde yer alan herhangi bir başka ülkenin dük, marki, kont, vikont ya da baronuna hitaben yazılmış değildir. Hiçbir şahıs ya da şahsiyete, küçük ya da büyük, özel olarak ya da başkalarının önünde dolaylı ya da dolaysız sunulmamış ya da davul zurnayla ilan edilmemiştir. Bu gerçekten de yeryüzünde yaşayan tek bir kul üzerinde denenmemiş bir bakir ithaftır. Bu nokta üzerinde ısrarla durmaktayım. Zira bu ithaftan alabildiğine yararlanmak için izleyeceğim yönteme karşı çıkmaya ya da beni engellemeye kalkışanlar olabilir. Onu apaçık satışa çıkarmak niyetindeyim ve şu andan itibaren de çıkarmış bulunuyorum. Her yazarın kendine özgü bir meramını anlatma yöntemi vardır. Bana gelince, karanlık kapı aralarında birkaç altın uğruna pazarlığa tutuşmaktan nefret ettiğim için, kendi kendime daha başından siz yüce kişilerle açık ve dürüst iş görmeye, böylesinin çıkarıma daha uygun olup olmayacağını denemeye karar verdim. O yüzden majestelerinin bu diyarlarında üzerlerine sımsıkı oturacak kibar bir ithaf ihtiyacı içinde olan ve yukarıdaki ithafın kendilerine yakışabileceği, çünkü sırası gelmişken söyleyeyim, biraz olsun pot yaparsa geri alırım, bir dük, marki, kont, vikont ya da baron varsa 50 altın karşılığında emirlerine amadedir ki herhangi bir parlak akıllı adamın bütçesini kaldırabileceğinden 20 altın daha ucuza gitmekte olduğundan eminim. Lordum, bir daha göz atarsanız bazı ithaflar gibi kaba saba bir karalama olmadığını teslim edersiniz. Tasarımı Lord Hazretlerinin gördükleri gibi yerli yerindedir. Rengi parlak, çizimi düzgündür. Ya da bilim adamı diliyle söyler ve yapıtımı ressam tartısına vurursak 20 üzerinden sanırım lordum, konturlar 12, kompozisyon 9, renklendirme 6, ifade 13,5 ve tasarım Eğer lordum izin verirlerse, kendi tasarımımı çok iyi bilmekte ve bu konuda kesinlikle mükemmel olmayı tasarlamaktayım. 20 üzerinden alacağı not 19'un altına düşmeyecektir. Bütün bunların yanı sıra bir tutarlılık söz konusu. Boş zaman beygirini, ikinci bir figürdür o, bir tür arka plan, betimleyen fırça darbeleri sizin figürünüzün belli başlı aydınlıklarına daha da güç kazandırıyor. Onları harikulade öne çıkartıyor. Dahası Tut Esemle'nin orijinal bir havası var. Bütün hepsi. Zahmet olmazsa sayın lordum, meblağın yazara verilmek üzere Bay Dodsley'e, James Dodsley 1724-1797 Pall Mall'deki R&J Dodsley Yayın Evi'ni kendisinden çok daha ünlü olan ağabeyi Robert'tan 1703-1764 1759'da söz konusu yayın evi Tristram Shandy'nin ilk iki cildinin ilk Londra baskısını yapmadan bir yıl önce devralmıştır. Teslim edilmesini emrediniz. Bir sonraki baskısında bu bölüm kitaptan çıkarılacak ve siz Lord Hazretlerinin ünvan, rütbe ve armaları ve işledikleri iyi işler bir önceki bölümün başında yer alacaktır. De gestibus non est dispendium. Zevkler tartışılmaz diye başlayan bölüm ve bu kitapta boş zaman beygirleri ile ilgili başka ne varsa ama yalnızca bu kadarı siz Lord Hazretlerine ithaf edilecektir. Geri kalanını Ay'a ithaf ediyorum. Sırası gelmişken söyleyeyim, onun kitabıma yol verme konusunda aklıma gelen tüm aziz ve azizeler içinde en güçlüsü olduğuna ve yeryüzündeki herkesi deliler gibi kitabın peşine düşürebileceğine inanıyorum. Parlak Tanrıça. Eğer Candid ve Miss Knudge'nin Stern, Voltaire'in 1759'da yayınlanan ve aynı yıl İngilizce'ye çevrilen Candid adlı yapıtına gönderme yapıyor. İşleriyle uğraşmaktan zaman bulabilirsen Tristram Shandy'yi de himayen altına al. 10. Bölüm. Her ne kadar önemsizse de ebek adına yapılan bu iyiliği kimin üstlendiği ya da bu iyiliği aslında kimin üstlenmeye hakkı olduğu ilk bakışta öykümüzle ilintili görünmese de şurası muhakkak ki o iyi kalpli hanım, papazın karısı yani, yapılanın tümünü bir güzel kendine mal edecekti. Oysa ben papazın bu parlak fikir ile ilk önce kendi aklına düşmemiş olsa da önüne konur konmaz yürekten sahiplenişine ve uygulanabilmesi için gerekli parayı vermek üzere derhal cebine davranışına bakılırsa, yapılan bu iyilik üzerinde hiç olmazsa kısmen hak talebinde bulunabileceğine, bu onurun tam yarısı değilse bile bir miktarını hak ettiğine ömrü billah inanacağım. Oysa o günlerde dünya meseleyi farklı değerlendirmekten yanaydı. Bırakın kitabı elinizden, olayların nasıl geliştiğini tahmin etmeniz için size yarım gün zaman tanıyorum. Bilesiniz ki artık hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduğunuz ebenin ruhsatı üzerindeki tarihten 5 yıl kadar önce söz konusu papaz, görgü kurallarına fevkalade aykırı bir davranışı, hem kendine, hem mevkiine, hem de makamına aykırı düşen bir davranışı yüzünden milletin diline düşmüştü. Papazın daha beteri ne görülmüş ne de bilinmiş, cılız, suratsız, eşek kılıklı, bir sterlin 15 şilin ya eder ya etmez, kısacası en iyi niyetli benzetmeyle Rosinante'nin Don Quixote'un atı, kemikleri İspanyol realinin parasının köşeleri misali fırlamış. Don Quixote I.I.1 burada ve ilerideki alıntılarda Stern, Peter Motex'in çevirisinden yararlanmaktadır. Öz be öz kardeşi, her şeyiyle kılı kılına eşi bir atı vardı. Tek farkı bunun bir de tık nefes oluşuydu. Doğrusu Rosinante için böyle bir şey söylendiğini hiç duymadım. Dahası Rosinante ister sıska olsun ister tombul, çoğu İspanyol atında görüldüğü üzere her girintisi çıkıntısıyla at gibi attı. Kahramanın atının iffetli bir at olduğundan her ne kadar eminsem de bu niteliği onun hakkında tam karşı görüşe de zemin hazırlamış olabilir. Ama aynı zamanda şurası da muhakkak ki Rosinante'nin iffeti Yangeli Taşıyıcılar Serüveni'nde de belirtildiği gibi, sözü edilen bölümde Rosinante iffetli ve alçak gönüllü sözcükleriyle betimlenir. Don Kişot 1.3.1. Herhangi bir bedensel özür ya da benzer nedenden değil, sanki huylu yaratıldığından ve kanı bozuk olmayışından kaynaklanmaktaydı. Ve izninizle belirteyim madam, dünya yüzünde pek çok gerçek iffetlilik örneği bulunmaktadır. Bu konuda ağzınız açıp tek bir söz edemezsiniz. Ancak gerçek böyle olsa da amacım bu dramatik yapının sahnesinde boy gösteren her bir yaratığa aynı oranda adilane davranmak olduğuna göre, Don Kişot'un atına bir ayrıcalık tanıyamazdım. Papazın atının da her bir girintisi çıkıntısıyla işte tıpkı öyle bir at olduğunu söylemeliyim. Alçak gönüllülük sırtına binecek bir at arasa bundan daha sıska, daha cılız, daha suratsız bir beygir bulamazdı. Her ne kadar orada burada yargıları pek kuvvetli olmayan bir adam olduğu söylense de papaz kuşkusuz atı olacak bu atcağızın görünüşüne pekala bir şeyler katabilirdi. Çünkü çok şık, yarım hörgüçlü, yeşil pelüşten minderli, çift sıra gümüş başlı çivi kakmalı ve parlak pirinçten mahmuzlu, bellemesi siyah dantelle çevrilmiş, gri, incecik bir kumaştan ve siyah pudrödörlü, altın tozu, ipek bir saçakla son bulan bir eğere sahipti. Bütün bunları yaşamının baharında en mağrur günlerinde satın almıştı ve bir de her bir yanı kakmalı görkemli bir gem. Ne var ki hayvancağızla dalga geçmeye gönlü el vermediğinden hepsini çalışma odasının kapısı arkasına asmış, bunların yerine beygirine, biçimine ve değerine yaraşır bir eğer ve bir gem vurmuştu. Kilisesine bağlı toprakları dolaşmak ya da çevredeki soyluları ziyaret etmek üzere her yola çıkışında kolayca tahmin edebileceğiniz üzere papaz zihni pas tutmasın diye yeterince görmeli, yeterince duymalıydı. Doğrusu bu ya, hangi köye girse genç ihtiyar herkesin dikkatini çekerdi. O geçerken eller durur, iş işlemez olur, kova kuyunun orta yerinde asılı kalır, çıkrık dönmeyi unutur. Hatta ve hatta metelik fırlatma ve metelik sallama oyunları bir nişana doğru fırlatılan sonra da bir deliğe sokulmaya çalışan meteliklerle oynanan bir para oyunu ile bir de şapkanın içinde karıştırılan paralarla oynanan bir tür tombala kastediliyor.